Ayrım 33, sayfa 417. 56. New Hampshire. Reinhardt ikili kapıdan yıldırım hızıyla geçip ardındaki koridor boyunca hızla ilerledi. Peşinde 6 adam vardı. Hepsi de metal storm tüfek ile diğer tabancalardan çok daha hassas ve 2 misli mermi alan tabancalarla dolanmışlardı. Bunun dışında adamların her birinin üzerinde parça tesirle çok etkili silahları ve yangın bombaları vardı. Reinhardt onların insan ya da yaratık potansiyel her türlü düşmana karşı hazırlıklı olmalarını istiyordu. Yerin sarsıntısı ve bilim insanlarının boğuk çığlıkları yaratığın laboratuvardan kaçtığının ve onlara doğru geldiğinin işaretiydi. Yakında kaçacak yerleri olmayacaktı. Gördüklerinden sonra cephanelerindeki tüm cephanelerin bu canavarı ortadan kaldırmayacağı gibi onu daha da öfkelendirmekten başka işe yarayacağını sanmıyordu. Ama Ridley'den talimat almadan bir şey yapamazdı. Onun birinci özelliği Ridley'in sağlığıydı. Yalnızca adamın iyiliği için değil elbette. Bunun için ödeyeceği parayı da almak istiyordu. Adamlarını Ridley'in ofisinin önünde nöbette bıraktıktan sonra anahtar kartını göstererek birinci kademeyi geçti. Baş parmağını ve korneasını taratarak ikinci aşamayı da geçti ve Ridley'e gelenin kendisi olduğunu belirtti. Ofisine girilmesine ancak Ridley'in kendisi izin verilebilirdi. Kadının kilidi döndü ve kapı açıldı. Maddox ikili bir kanepede oturmuş, Ridley'in lanet nane çayını yudumluyordu. İkisinin biri ne zaman gergin ve stres altında olsa hemen Ridley'in ofisindeki bitkilerden nane yapraklarını koparır, demler ve çay masasından başında evcilik oynayan 5 yaşındaki kız çocukları gibi oturuyorlardı. Şeker bile kullanmıyorlardı. Maddox çaya rağmen sinir içinde bacağını sallıyordu. Reinhardt'ın içeri girmesiyle birlikte gözleri ona yöneldi. Neler oluyor diye sordu heyecanla. Yine saldırıya mı uğradık? Ridley ise büyük geniş sağlam Moen yazı masasına eğilmiş, sakin sakin porselen fincanındaki çayını yudumluyordu. Böylesine güçlü büyük dominant bir yöneticinin böylesine ince ve zarif bir fincandan çay içtiğini görmek zaten yeterince tuhaftı. Ama derin boğuk sesiyle gürleyince bu görüntü yine gerçeküstü bir hava kazandı. Ne o? Yine deltaların baskınına mı uğradık? Şah ve adamları değil mi? Reinhardt başıyla onayladı. Bildiğimiz kadarıyla 3 kişiler ve kimseyi sağ bırakmıyorlar. Şu an itibariyle ölü sayımız yaklaşık 20. Maddox doğruldu. Bilim insanları mı? Hayır, yalnızca benim adamlarından. Maddox'a baktı. Ama bütün bu olaylarda kilit pozisyonda olduğunuza göre sizin de listelerinde olduğunuzdan eminim. Aynen benim gibi. Ridley'e baktı. Sanırım hemen burayı terk etmemiz. Bir teslimden daha vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Şimdi değil. Özellikle de sonuca bu kadar yaklaşmışken asla. Maddox'a baktı. Serum son halini alana kadar ne kadar zamana ihtiyacımız var? Maddox saatine bakarak 2 saat dedi. Sonra da test etmemiz gerekiyor. 2 saat daha. Ama eğer laboratuvara ulaşırlarsa... Ridley'in yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi ve ellerini çırptı. 4 saat. Sanırım bu iş adamı 4 saat yollayabilirsin. Değil mi Reinhardt? Kesinlikle efendim. Ama daha büyük bir sorunumuz var. Çok daha büyük bir sorun. Ridley'in yüzündeki gülümseme kayboldu. Ne var? Hidra örneği. Artık işimize yaramaz. Eğer Delta'dakiler aldılarsa hepsini birlikte yok et. Efendim örnek ıslandı. Reinhardt kolanı kilitleyip Ridley'in parçaları bir araya getirmesini bekledi. Ridley tam fincanın ağzına götürecekken birden durdu. Fincanı masaya bıraktı. Ne kadar ıslandı? Çok. Canlı mı? Sanki bu sorunun yanıtıymışçasına zemin uzaktan gelen bir gümbürtüyle hafifçe sallandı. Çok. Canlı olan ne? Soran Maddox'u. Hidra. Ridley sinir içinde ileri geri gidip gelirken Maddox fincanını masaya bırakıp terli ellerini titreyen gözlerine koydu. Yani o gözetim altında mı? Nerede? Hayır, bilmiyoruz. Ridley birden gürledi. Nasıl bilmezsiniz? Bu tesisteki her oda adamların tarafından monitörlerle izlenmiyor mu? Nasıl? Gözetleme sistemi sabotaja uğradı. Şah mı? Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Ridley kel kafası öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Bu kabul edilebilir durum değil Reinhardt. Koridordan insanların çığlıkları duyuluyordu. Ardından da biraz daha uzaktan da olsa Hydra'nın insanlık dışı ürkütücü kükremesi. Reinhardt kaşlarını çatarak önüne baktı. Yaratık tahmininden çok daha önce gelmişti. Panik içinde bir sürü insanı önüne katmış, ilerliyor olmalıydı. Haklısınız ama olanı geri çevirmek gibi bir şansım yok. Şu an benim için önemli olan insan sizsiniz ve sizin sağlığınız, kurtulmanız ve projenin başarısı. Evet. Evet çok iyi. Ridley Maddox'a döndü. En son en gelişmiş örnek yanında değil mi? Maddox başıyla onaylayarak geriye koyduğu çantasını aldı. İhtiyacımız olan her şey burada. Bana ampullerden birini ver. Maddox ona kuşkuyla baktı. Bunlar henüz test edilmedi. Kendinizi sustu cümlesini tamamlamadı. Ridley riskleri çok iyi biliyordu. Anlatmaya çalışmak onu aşağılamak olurdu. Yine de yapması gerekeni yapmıştı. Ridley elini uzattı. Tek yapmak istediğim mirasınızın da sizinle birlikte ölüp gitmemesini sağlamak. Eğer bir şanssızlık olursa... Maddox'un beti benzesi oldu. Çantasını açtı ve Ridley'e mühürlü bir test tüpü uzattı. Sonra yapışkanlı bir not kağıdına bir şeyler karalayıp Ridley'e uzattı. Bunlar şu anda test edilen iki gen. Bunlardan biri rejenerasyon geni. Diğer ismini de bilemiyoruz. Eğer bana bir şey olursa araştırmaları bu noktaya temel olarak sürdürebilirsiniz. Notu alıp test tüpüyle birlikte cebine yerleştirilen Ridley yeniden Reinhardt'a döndü. O yaratığı ne pahasına olursa olsun yok etmelisiniz. Eğer Tanrı korusun bir şekilde rakiplerimizin ya da Amerikan hükümetinin eline geçerse formülümüzü kopyalayabilirler. Çok daha kötüsü dedi Maddox. Etkisiz hale getirmenin yolunu bulabilirler. Ridley birden paniğe kapıldı. Bu hiç aklına gelmemişti. Ölümsüzlüğe kavuşmak ve onu sonra birden kaybetmek. Bu olabilir mi? Yalnızca yeni genin fonksiyonunu bloke etmek için bu yeterli olabilir. Ridley Reinhardt'a baktı. Bu yaratığı kıyma haline getirmenizi istiyorum. Sonra da yakıp kül edin. Peki efendim. Evet ne diyorsun? Önümüzdeki 4 saati sağ atlatabilmek için önerim var mı? Kapıları açıp son sürat kaçmak. Reinhardt pis pis sırıttı. Dışarıda olursak Hydra'ya karşı daha ağır silahlar kullanma şansımız olur. Belki bunlarla başarılı oluruz. Daha da ötesi, bu bize Maddox'un bilgisayarlarının testi tamamlaması için zaman kazandırır. Sanırım sonucu kablosuz olarak da alabilirsiniz. Kapsam alanının içinde olursam evet. Ridley araya girerek sordu. Peki ya Delta ekibi? Mümkün olduğunca fazla insan kurtulabilmeleri için tüm bilimsel kadromuzu onların üstüne salacağız. Ayrıca vadide de kamp yeri var. Bir kez dışarı çıktık mı Delta kendilerini ve sivilleri kurtarma derdine düşecektir. Böyle yapmazlarsa Hydra ile aynı kaderi paylaşırlar. Helikopteri hazırlatıp 4 saat içinde burayı terk etmek üzere hazır tutacağım. Bu arada kapıları açıp kaçışı başlatmamız gerekiyor. Eğer Hydra biz gitmeden bu kata kadar ulaşmayı başarırsa o zaman Tanrı bizi korusun. Ridley'e döndü. Kendimizi güvene alır almaz burayı yerle bir edeceğiz. Dağ, Delta ekibi ve Hydra hepsi yok olacak. 57. New Hampshire. At, şah ve fil. Beck'in rehberliğinde giriş katına ulaştılar. Atın içeri girdiği yükleme ambarına ulaştıklarında büyük bir insan kalabalığının tünelden gün ışığına doğru koştuğunu gördüler. Kapılar açılmıştı. Bir terslik var dedi Beck. Ne gibi? Diye sordu at. Hiç güvenlik yok diyen Beck şaha baktı. Bu insanları Hydra'yı dışarı çekmek için yem olarak kullanıyorlar. Tuzak bu. Herhalde bizim için de. Diyen şah iç geçirdi. Artık bir MSG ile silahlanmış olan ata ve makineli tüfeğini tavana doğru tutan file baktı. At, fil, tünelin sonunda pozisyon alın. Hydra görünürse onu yavaşlatmaya, bu insanları kaçmak için zaman kazandırmaya çalışın. At ve fil başlarıyla onayladılar. Şah Beck'e baktı. Artık geçici de olsa onlardan biriydi ve onlar gibi bir kod adı vardı. Piyon. Piyon sen benimle kal. Beck sırıttı. Her ne kadar insanların çoğu böyle bir kod adını aşağılayıcı olarak görecekler olsa da Beck bunun asıl anlamını anlamıştı. Piyon, yani satranç takımının bir parçası. Onların doğrunun yanındaydı ve uzunca bir süredir kendini ilk kez iyi hissediyordu. Biz de dışarıdan arkanızı kollayacağız diye ekledi şah. Ve bu arada gengenin bizi tuzağa düşürmemesini sağlayacağız. Ardından dördü birden tünele giden dar merdivenden inip hareket halindeki insan kalabalığına karıştılar ve tünelin sonuna doğru ilerlediler. Çıkışa ulaştıklarında Fil ve At ayrılarak ikisi de bir kapının diğer tarafında siper alıp silahlarıyla tünelin girişine doğru nişan aldı. At devrilmiş bir ağaç kütüğünün arkasına yerleşerek silahını sabitledi. Fil ise makineli tüfeğini bir kaya bloğunun üzerine yerleştirerek nişan alırken ağırlığını taşıması için silahını iki ayakla destekledi. Kaçanlardan birçoğunun Hidra'yı gördükleri anlaşılıyordu. Hiçbiri karşısında silahlı adamlar görünce korkmadı gibi bazıları geçerken onlara şans bile edilmemişti. Kalabalık dışarıda bir adada kalmayı sürdürmedi. Birlikte kalmanın doğru olmayacağını biliyor gibiydiler. Küçük gruplar halinde hatta bazıları tek başına ormanın farklı yönlerine doğru dağıldılar. Onları yemek bir yana, bir araya getirmek bile Hydra için zor olacaktı. Şah bir dizin üzerine çökerek çevrede gengenin konumunu araştırdı. Beck hemen arkasında duruyordu. Güvenlik kameralarını ve sensörleri devre dışı bıraktım. Bizi bulamazlar. Saldırıya geçmeden önce yeniden organize olmaları gerekecektir. Şah silahını indirerek cebinden PDA'sını çıkardı. Bir dakika için beni koru, tabii gerekirse. PDA'sını açtıktan sonra uydu aşağı bağlandı ve koyu maviyle görüşmek istediğini belirten bir mesaj gönderdi. 40 saniye sonra ekran titreşti ve koyu mavinin silüeti göründü. Geç kaldığım için üzgünüm Şah. Çevrenin uydu taramasını yap. Kızılötesiyle çok ilginç bir şey göreceksin. Koyu mavi diğer U ta söyleneni yaparken ekran birkaç saniye için mavi bir renk aldı. PDA'daki uygu görüntüsüyle birlikte koyu mavinin sesi duyuldu. Daha insanları yutacakmış gibi bir görüntü var. Şah neler oluyor? Açık görüşlü olabilecek misin? Duyduklarına inanmayacaksın. Dostun George canavara benziyor ve vücudu ağır suya bağlı. Artık bana ne anlatırsan inanırım. Hydra canlandı. Ölümden geri döndü. Tamamen rejenere oldu ve aç bir kurt gibi. Ekranda yeniden koyu mavinin silüeti belirdi. Bunu belirtmen ilginç. Kale ve vezir yolda. Yaklaşık varış süreleri 1 saat 15 dakika. Yanlarında arkadaşını iyi edecek bir ilaç olduğuna inanıyorlar. Bunun çok önceleri Herkül'ün Hydra'nın rejenerasyon yeteneğini tamamen durdurarak ölümsüz başını kesmeyi başardığında kullandığı iksir olduğunu düşünüyorlar. GPS'ini aktive et. Onları doğrudan sana yönlendireceğim. Anlaşıldı ama Crescent'in hızını birkaç kademe daha artırırsanız çok iyi olur. Bir saat daha sağ kalmayı başarabilir miyiz bilemiyorum. Koyu mavi başını salladı. Uydu bağlantısı açık kalsın. Hareketlerinizi koordine etmeye çalışacağım. Arkandaki kim? Şah arkasına baktı. Beck omzunun üstünden ekrana bakıyordu. Bir dost, piyon. Piyon sözcüğü gereken her şeyi anlatma yeterliydi. Ayrıntıları daha sonra konuşabilirlerdi. Tamamdır. İyi şanslar Şah. Ekranda yeniden kızılötesi uydu fotoğrafı belirdi. Turuncu noktacıklar geniş bir çemberde ormanı taradıktan sonra tek bir noktaya yöneldi. Dağın eteğine, kamp yerine doğru. Şah kötü talihlerine lanet etme fırsatı bulamadan ateş edildiğini fark etti. Beck'le birlikte tünelin çıkışına doğru koştu. İnsan kalabalığın arasından yol bulmaya çalışarak içeri baktı. Tünelin uzak ucunda en arkada kalabalıkta dağılmış son birkaç kişi Hydra'nın saldırısı altındaydı. Kolları bacakları eksik gövdeler havada uçuşuyor, kan etrafa yağmur gibi yağıyor, insan parçaları duvarlara çarpıyordu. Hydra'nın dört kafası insanlardan parçalar koparıyor ama asla yavaşlamıyordu. Canlı olanların etini henüz doldurmuş olduklarının etine yeğliyor olmalıydı. Şah, Hydra'nın kendisini bunca zaman toprak altında kalmaya mahkum edenin bir insan olduğunu bilebilecek kadar zeki olup olmadığını merak ediyordu. Belki de intikam peşindeydi. Ya da belki rejeneler gibi yalnızca çıldırmıştı. Filin makineli tüfeği ateş kusuyordu. Yüksek kalibreli kurşunlar son kaçanların baştan üzerine vızıldıyordu. Kurşun yağmuruyla bacakları kopan Hydra sendeleyip gövdesi üzerine düştü. Bu arada at da ateşe başlamıştı. Hydra'nın gözlerini hedef almış, onu kör edebilecek isabetli atışlar yapıyordu. Böylece yaratık yön duygusunu kaybetti. Ama bu onu yalnızca yavaşlattı. Patlayan her göz ve kopan bacağın yerine hemen yenisi geldi. Yaralar hemen iyileşiyordu. Son manifold personeli de tünelden çıktığında fil kemerindeki cephanelerin tamamını kullanmıştı. Bir an sonra atın mermileri de tükendi. Dehşet dolu gözlerle Hydra'nın tüneldeki ilerleyişini izlediler. Yaratık önce sarsak bir şekilde hareket ediyorduysa da göz ve bacakların iyileşmesiyle birlikte hız kazandı. Onlara doğru uzakta dört baş ile birden kükreyip böğürmeye başladığında Şah avazı çıktığınca koşun diye bağırdı. Üç adam büyük bir hızla ormana koştular. Birer tavşan gibi devrik ağaçların üzerinden atlıyor, çalıkların arasından geçiyorlardı. 30 saniye bile geçmeden bazı manifold elemanlarını geçmişlerdi. Şah durup onlara yardım etmek isterdi ama Hydra peşlerindeyken ve cephaneleri tükenmişken bu intihar olurdu. Önce cephane tedariki yapmalıydılar. Onlar yeniden organize olana kadar etrafa dağılmış insanlar bir şekilde başlarının çaresine bakmalıydılar. Tabii kendi güvenlikleri devreye girmezse. Şah, Beki anımsayarak arkasına baktı. Kız gitmişti. Lanet olsun diye düşündü. Onun böyle ortadan kaybolmasına nasıl izin vermişti? Ya da daha doğrusu neden tam da şimdi kaçmıştı? Arkalarında dağdan gelen yüksek tonda bir kükremeyle hızlarını artırdılar. Dik bir yamaçtan aşağı doğru yarı koşar, yarı kayarken birden kendilerine seslenen bir ses duydular. Buraya, buraya gelin. Gözlüklü laboratuvar önlüğü giymiş bir kadın küçük bir mağaranın içinden onlara sesleniyordu. Şah mağaraya doğru koştu. At ve fil de peşinden. Burada hepimiz için yer var. Kadın dağın derinlerine doğru ilerleyen soğuk kuru mağaranın buz devri insanlarından kalma bu armağanın gerilerine doğru çekildi. Şah at ve file içeri girmelerini işaret etti. Kendisi ise geride kaldı. Yapı kışırtıları yukarıdan gelen biri daha olduğunu gösteriyordu. Fazla kilolu bir adam soluk soluğa ve panik içinde yamaçtan aşağı iniyordu. Şah üzerine atlayarak adamı gömleğinden yakaladı. Adam Şah'ın birden karşısına çıkmasıyla birlikte çığlık attıysa da yenmeyeceğini anlayınca hemen sustu. Şah adamı mağaraya doğru itti. Fil onu alıp mağaranın gerisinde bir yere oturttu. Şah da mağaraya girdi. Tam adamın sessiz kalmasını söyleyeceği anda toprak deprem oluyormuşçasına sallandı. Adam sustu. Hydra'nın kafalarından biri yukarıdan mağaranın girişinde göründüğünde Şah da diğerleri gibi karanlığın içine sinip saklandı. Hydra diliyle havayı tattı. Kulaklarını boynuna doğru indirip içeri dinledi ve bağırdı. Ardından da ona bir kafa daha katıldı. İkisi birlikte mağara girişini kokluyorlardı. Kafalardan biri içeri doğru kayarken Şah saldırı tüfeğine sarıldı. Yaratığı bununla öldüremeyeceğini biliyordu ama savaşmadan teslim olmak gibi bir niyeti de yoktu. Şansı biraz olsun yaver giderse canavarı arkadakilerden hiç değilse birkaçının kaçıp kurtulmasını sağlayacak kadar oyalayabilirdi. O anda uzaktan bir çığlık acı içinde bağıran birinin sesi. Hydra'nın dikkatini başka yöne çekti. Yaratık kafasını mağaradan dışarı çekti ve kafa doğrularak diğer kafalarla birlikte görüş alanından kayboldu. Tam tepelerindeki Hydra'nın gürlemesinden mağaranın zemini sallanıyordu. Şişman adam hıçkırarak ağlamaya başladıysa da Şah elini ağzına kapatarak onu engelledi. Hydra mağaranın üstündeki kayadan aşağı bir kedi çevikliğiyle atlamış, ayaklı üzerine zarif bir iniş gerçekleştirmişti. Şah'ın özellikle dikkatini çeken cüssesi oldu. Manifold tesisinin aydınlıklarından bu yana neredeyse iki katına çıkmıştı. Her bir boynu yaklaşık 3 metre olan bir fil büyüklüğüne ulaşmıştı. Ayrıca uzun kırbaca benzeyen bir de kuyruğu vardı. Yaratık atlayıp yara rahatça ayakları üzerine konduktan sonra çığlık atan adama doğru ormanın içlerine koşmaya başladı. Şah başını çevirip mağaranın arka kısmında toplanmış insanlara baktı. Fil elini şişman adamın ağzından çekti. Adam sarkık yanaklarıyla mırıldanıyordu. Bu adam her kimse hiç yaşama şansı yok. At ve fil silahlarını doldurarak şahın önünden geçip mağaradan çıktılar. Şah şişman adama pis pis bakıp biz varız dedi. Sonra da mağaradan çıktı. Ardından üçü dünyanın en yaşayan en yaşlı canavarının peşinde ava çıktılar.